Ayrım 7. Sıfır noktasındaki kadın. Neval el-Sedavi. Sayfa 63. Eller bir süre göğüslerimde kalır, sonra karnıma, derken bacaklarımın arasına kayardı. Bedenimin derinliklerinde tuhaf bir ürperti gezinirdi. Önce bu haz, acıya benzer bir tat verirdi. Sonra acıyla, hazza benzeyen bir acıyla biterdi. Bütün bu duygular uzak bir geçmişe aitti. Ta başından beri benimleydiler. Uzun zaman önce tatmış fakat zamanla unutmuştum onları. Gene de yaşamımdan daha gerilere, doğduğum günden öncesine gidiyor gibiydiler. Artık ben olmayan bir kadının bedeninde, artık bana ait olmayan bir organda bulunan eski bir yaradan gelen duygular gibi. Bir gün Şerife'ye, "Neden hiçbir şey hissetmiyorum?" diye sordum. "Biz çalışıyoruz Firdevs, yalnızca çalışıyoruz. İşle duyguları birbirine karıştırma," dedi. "Ama ben bir şeyler hissetmek istiyorum Şerife," diye bağırdım. "Acıdan başka bir şey duyamazsın. Haz olamaz mı? Birazcık haz." Kahkahalara boğuldu. Ortasındakilerden biri altın olan küçük beyaz keskin dişlerini görebiliyordum. Bir anda sakinleşip bana kızgın kızgın bakarak söylendi. "Kızarmış tavuk ve pilav yemek sana zevk vermiyor mu? Bu yumuşak ipek giysileri giymek sana zevk vermiyor mu? Ya Nil'e bakan bu sıcak temiz evde yaşamak? Her sabah pencereyi açıp Nil'e, gökyüzüne ve ağaçlara bakmaktan zevk almıyor musun? Bunlar sana yetmiyor mu? Neden daha fazlasını istiyorsun?" Aklımın başka şeylerde olması aç gözlülüğümden değildi. Bir sabah her zamanki gibi pencereyi açtım ama Nil artık orada değildi. Nil'in aynı yerde olduğunu, sularının gözlerimin önünde aktığını biliyordum. Ama sanki insan burnunun dibindekini göremezmiş gibi Nil'i göremiyordum. Çevremi saran güzel koku da yok olmuştu. Nasıl gözlerim görmüyorsa burnum da koku alamıyordu. Gözümün önündeki şeyleri algılayamaz olmuştum artık. Yumuşaklık, ipekler, rahat yatak, her şeyin yerli yerinde durduğunu biliyordum ama artık bunlar benim için yoktu. Evden hiç çıkmıyordum. Aslına bakılırsa yatak odasından bile çıkmıyordum. Gece gündüz çarmıha gerilmiş gibi sırt üstü yatardım yatakta. Saat başı bir adam gelirdi. Sayıları o kadar çoktu ki neden geldiklerini anlayamazdım. Çünkü hepsi de evliydi, iyi eğitim almışlardı. Ellerinde şişkin deri çantalar, iç ceplerinde şişkin cüzdanlar taşırlardı. Koskocaman göbekleri fazla yemekten sarkmıştı. Uzun süredir yıkanmamış gibi terlerlerdi. Burun deliklerim durgun suyun kokusunu andıran kötü bir kokuyla dolardı. Yüzümü öte yana çevirirdim. Ama kendilerine bakmam, burnumu bedenlerinden yayılan ter kokusuyla doldurmam için ısrar ederlerdi. Uzun tırnaklarını etime saplarlardı. Ben acı dolu bir nida koyvermemek, çığlığımı boğmak için dudaklarımı kilitlerdim. Gene de tüm çabalarıma karşın zayıf, boğuk bir initi çıkarırdım. Erkekler çoğunlukla bunu işitir, aptalca kulağıma fısıldarlardı. Hoşuna gidiyor mu? Yanıt yerine dudaklarımı büzer, suratlarına tükürmeye hazırlanırdım. Ama onlar dudaklarımı ısırmaya başlarlardı. Dudaklarımın arasından salyalarını hisseder, dilimin bir darbesiyle gerisin geriye iterdim bu salyaları. Bu adamlar arasında aptal olmayan, yaptığımdan hoşlanıp hoşlanmadığımı sormayan tek bir adam vardı. Onun yerine, "Acı duyuyor musun?" diye sordu bir gün. "Evet," dedim. "Adın ne?" "Firdevs." "Ya senin?" "Fevzi." "Acı duyduğumu nasıl anladın?" "Çünkü seni hissediyorum." "Beni hissediyor musun?" diye bağırdım şaşkınlıkla. "Evet," dedi. "Ya sen? Sen de beni hissediyor musun?" "Ben hiçbir şey hissetmiyorum." "Neden?" "Bilmiyorum. Şerife iş iştir. İş söz konusu olunca duygulara yer yoktur," diyor. Gülüp beni dudaklarımdan öptü. "Şerife seni aldatıyor. Senin eline geçen yalnızca acı. Oysa o senin sırtından para kazanıyor," dedi. Ağladım. Gözyaşlarımı silip kollarına aldı beni. Gözlerimi kapayınca göz kapaklarımdan yavaşça öptü. "Uyumak istiyor musun?" diye fısıldadı. "Evet. O halde kollarımın arasında uyu." "Ya Şerife?" "Şerife'den korkma. Sen ondan korkmuyor musun?" Gene gülüp "Asıl o benden korkar," dedi. Şerife'nin odasıyla benimkini birbirinden ayıran duvarın arkasından fısıltılı sesler duyduğumda yatağımda hala uyuyordum. Şerife'nin sesi yabancı gelmeyen bir adamla konuştuğunu işittim. "Onu benden alacak mısın?" "Onunla evleneceğim Şerife." "Sen mi? Sen kimseyle evlenmezsin. O eskidendi. Artık yaşlandım, erkek evlat istiyorum. Milyonlarını bırakmak için mi?" Benimle alay etme Şerife. İsteseydim milyoner olabilirdim. Ama ben zevkine düşkün biriyim. Yalnızca harcamak için kazanırım. Paraya da, aşka da köle olmayı reddediyorum. Feyzi, ona aşık mısın? Ben aşık olabilir miyim? Sevme yeteneğim olmadığını bir keresinde bana kendin söylemiştin. Ne aşık olursun ne de evlenirsin sen. Bütün istediğin kamelya gibi onu da benden alıp götürmek. Kamelya kendisi geldi benimle. Sana aşık oldu değil mi? Kadınlar beni seviyorsa bu benim suçum mu? Sana aşık olana çok yazık Feyzi. Ben de ona aşık olmasaydım o zaman yazık olurdu. Sen bir kadını sevebilir misin? Bazen olabiliyor. Bana da aşık olmuş muydun? Gene mi o konuya dönüyorsun? Biliyorsun kaybedecek vaktim yok. Firdevs'i götürüyorum. Götürmüyorsun. Götürüyorum. Beni tehdit mi ediyorsun Feyzi? Artık senin tehditlerinden korkmuyorum. Polis çağıramazsın. Polis de senden daha fazla dostum, bağlantım var benim. Ben polise başvuracak insan mıyım? Buna ancak zayıf insanlar gerek duyar. Sen beni zayıf biri mi sanıyorsun Şerife? Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi biliyorsun. Beni döversin değil mi? Seni dövmeyeli epey oldu. Canın dayak istiyor gibi geliyor bana. Bana vuracak olursan ben de sana vururum Fevzi. İyi. Hangimizin daha güçlü olduğunu görürüz. Bir fiske bile vuracak olursan Şevki'yi çağırırım. Şevki de kimmiş? Başka bir erkeğin mi var? Birine mi aşıksın yoksa? Böyle bir şeye cüret mi ettin? Şerife'nin yanıtını duyamadım. Belki sesi benim duyamayacağım kadar alçaktı. Belki de bir şey söylemeden Fevzi eliyle ağzını kapamıştı. Çünkü ağza kapatılan bir el sesi ardından bir tokat şaklaması duydum gibi geldi. Sonra da boğuk gürültüler. Bunların yüze inen yumuşak şaplaklar mı yoksa vahşi öpücükler mi olduğunu anlayamıyordum. Ancak kısa bir süre sonra Şerife'nin karşı çıktığını işittim. Hayır Fevzi, hayır. Fevzi'nin sesi öfkeden ıslık gibi çıkıyordu. Hayır mı? Hayır da ne demek? Seni sürtük. Altlarındaki yatak gıcırdadı. Sonra Şerife'nin aynı karşı çıkış tonunda kesik kesik çıkan sesini bir kez daha duydum. Hayır Fevzi, Muhammed aşkına yapma, yapmamalısın. Duvarın ardından Fevzi'nin öfkeden ıslık gibi çıkan sesi yeniden geldi. Ne diyorsun sen Allah'ın belası kadın? Ne yapmamalısını, ne peygamberi? Kim bu Şevki? Öldüreceğim onu. Birbirlerini kucaklıyor, sarılıyorlardı. Soluksuz kalmış vahşi bir hayvanın titreyişleriyle yatağı şiddetle sallayarak tuhaf bir şekilde hızlı hatta çılgın bir ritimle sürekli birbirlerine yaklaşıp uzaklaştıkça yatak iki bedenin ağırlığı altında daha da gıcırdıyordu. Döşeme de sarsılmış, soluk soluğa kalmıştı sanki, duvarda. Üstünde yattığım yatak bile o çılgın ritme yakalanıp sallanmaya başlamıştı. Bu şiddetli sarsıntı aklımı başıma getirmişti. Aniden ayılmıştım. Çevremde olup bitenleri anlamaya başlamış gibiydim. Düşteymişim gibi Fevzi'nin sisler arasından ortaya çıkan yüzünü gördüm. Sesi kulaklarımda yeniden yankılandı. Şerife seni aldatıyor, senin sırtından para kazanıyor. Sonra Şerife'nin sesi yankılandı. Bana vuracak olursan ben de sana vururum Fevzi. Gözlerimi açtım. Uzandığım yatakta benden başka kimse yoktu. Oda boş ve karanlıktı. Parmaklarının ucuna basarak Şerife'nin odasına gittim. Onu yanında Fevzi ile çıplak bir halde yatar buldum. Parmaklarımın ucuna basarak geri döndüm. Elime ilk geçen elbiseyi giydim, küçük çantamı kaptım ve merdivenlerden uçarcasına inerek sokağa çıktım. Geceydi, mehtapsız kapkara bir gece. Dehşetli soğuk bir kış gecesiydi. Kentin sokakları bomboştu. Evlerin pencereleri ve kapıları soğuk girmesin diye sımsıkı kapanmıştı. İnce, neredeyse içini gösteren bir elbiseyle soğukta yürüyor, gene de soğuğu hissetmiyordum. Dört bir yanımı karanlık kuşatmıştı. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Ama artık korkmuyordum. Caddede beni korkutacak hiçbir şey yoktu artık. En soğuk rüzgar bile bedenimi ısıramazdı. Bedenim mi değişmişti? Başka bir kadının bedenine mi girmiştim? Bedenim, gerçek bedenim, kendi bedenim nereye gitmişti? Elimin parmaklarını incelemeye başladım. Parmaklar benim parmaklarımdı, değişmemişlerdi. İnce, uzun parmaklar. Bir keresinde adamlardan biri, daha önce hiç böyle parmak görmediğini, ellerimin güçlü ve kurnaz göründüğünü söylemişti. Kendilerine özgü bir dilleri varmış. Öptüğü zaman, belli belirsiz bir sesle konuşuyorlarmış gibi gelmiş ona. Gülerek parmaklarımı kulağıma yanaştırdım. Ama hiçbir şey işitmedim. Yeniden güldüm. Bu kez kahkaham kulaklarımda yankılandı. Sessiz gecede kendi kahkahamı duyunca irkildim. Kendi kendime güldüğümü gören olur da beni Abbasiye Akıl Hastanesi'ne götürür diye dikkatle çevreme bakındım. Önce hiçbir şey göremedim. Hemen sonra karanlıkta bana yaklaşan polisi ayırmsadım. Polis dosdoğru yanıma gelip koluma yapıştı. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. ''Bilmiyorum. Benimle gelir misin?'' ''Nereye?'' ''Evime.'' ''Hayır, artık erkeklere güvenmiyorum.'' Küçük çantamı açıp ona ortaokul diplomamı gösterdim. Ortaokul, hatta ilkokul mezununa göre bir iş aradığımı ama bulamazsam her işi yapmaya razı olduğumu söyledim. Paranı öderim. Seni karşılıksız istediğimi sanma. Diğer polislere benzemem ben. Ne kadar istiyorsun? Ne kadar mı istiyorum? Bilmem. Benimle oynama. Pazarlığa da kalkışma. Yoksa seni karakola götürürüm. Neden? Ben bir şey yapmadım ki. Sen bir fahişesin. Benim görevim de seni ve senin gibileri yakalamak. Ülkeyi ve saygın aileleri senin gibilerden korumak. Ama sana karşı zor kullanmak istemem. Belki dalaşmadan anlaşabiliriz. Sana 1 lira veririm. Tam 1 lira. Ne dersin? Ondan kurtulmaya çalıştım ama koluma yapışıp sürüklemeye başladı. Dar karanlık sokaklardan geçtikten sonra bir odanın tahta kapısından içeri girdik. Orada beni yatağa yatırdı, elbiselerini çıkardı, üstümdeki bildik ağırlığı, pis kara tırnaklı ellerinin bedenimdeki bildik gezinişini, kesik soluğunu, adamın pis kokulu terini, yatağın, yerin ve duvarların dünya hiç durmadan dönüyormuş gibi sallanışını hissederken gene gözlerimi kapadım. Sonra gözümü açtım, yataktan kalkıp giyindim, gitmeden önce başımı, yorgun başımı bir an duvara yasladım. Arkamdan seslendiğini işittim. ''Ne bekliyorsun? Bu akşam hiç para yok üstümde. Gelecek sefere veririm.'' Dar sokaklardan geçip uzaklaştım. Hala geceydi. Dondurucu bir soğuk vardı. Ayaklarımın altındaki tozu çamura çeviren bir yağmur başlamıştı. Evlerin önünde çöp yığınları vardı. Çürümüş çöplerin kokusu beni dört yandan kuşatıyor, üstüme basıyor, içine çekiyor gibiydi. Kaçmak, dolambaçlı dar yollardan kurtulup bir caddeye, ayaklarım çamura batmadan yürüyebileceğim bir caddeye çıkmak için adımlarımı sıklaştırdım. Ana yollardan birine çıktığımda yağmur hala bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Bir otobüs durağına sığınarak çantamdan çıkardığım mendille yüzümü, saçlarımı, gözlerimi kurulamaya başladım. Yüzüme beyaz bir ışık vurdu. Bunu önce mendilimin beyazı sandım ama mendilimi çektiğimde ışık hala otobüs farı gibi parlamayı sürdürdü. Tanın ağardığını, otobüslerin sefere çıktığını sandım. Ama otobüs de değildi bu. Farlarını gözüme çevirmiş bir arabaydı. Sonra arabadan bir adam indi. Bir çırpıda arabanın öbür yanına dolaşıp önümdeki kapıyı açtı. Yavaşça selam vererek son derece kibar bir sesle ''Lütfen içeri girin, ıslanıyorsunuz.'' dedi. Soğuktan titriyordum. Yağmurda sırılsıklam olan ince elbisem üstüme yapışmıştı. Elbisemin altından göğüslerim neredeyse çıplak gibi görünüyor, uçları bütün açıklığıyla ortada duruyordu. Adam arabaya binmeme yardım ederken koluyla göğüslerime dokundu. Evinin içi sıcaktı. Elbisemi çıkarmama yardım ettikten sonra çamurlu ayakkabılarımı çıkarttı. Bedenimi ılık suyla ve sabunla yıkadı. Sonra beni yatağa götürdü. Ağırlığını göğüslerimde, karnımda, ellerini bütün bedenimde hissetmeye başlayınca gözlerimi kapadım. Ama elleri temiz ve bakımlıydı. Soluğu güzel kokuyordu. Teri ise yapışkandı ama temizdi. Gözlerimi açtığımda güneş ışığında yıkanıyordum. Nerede olduğumu anlamak için çevreme bakındım. Şık bir odada yatıyordum. Önümde de bir yabancı duruyordu. Çabucak kalkıp elbisemi ve ayakkabılarımı giydim. Çantamı alıp kapıya doğru yürürken yabancı kolunu uzatıp avucuma 10 lira sıkıştırdı. Gözümden örtüyü çekip almış gibiydi. Sanki gözlerim dünyaya ilk kez açılmıştı. 10 lirayı elime almam tek bir harekette bütün gizi çözüvermişti. Çocukken babam bana ilk kez 1 kuruş, elimde tutabileceğim benim olan 1 kuruş verdiği zaman yaşadığım gerçeği kapatan örtü kalkmıştı. Babam bana hiç para vermezdi. Tarlada evde çalışırdım. Annemle birlikte babamdan arta kalan kırıntıları yerdik. Ondan yiyecek artmadığı günlerde yatağa aç acına girerdim. Bir kurban bayramında tatlıcıdan şeker alan çocuklar görmüştüm. Anneme koşup bana 1 kuruş ver demiştim. Bende para yok, parası olan baban diye yanıtlamıştı. Ben de babamı bulup ondan 1 kuruş istemiştim. Elime vurup bende para mara yok diye bağırmıştı. Ama hemen ardından beni çağırıp Eğer Allah'ın izniyle sığırı ölmeden satabilirsem sana bir kuruş veririm demişti. Sonra babamı dua eder, Allah'a sığırın ölümünü geciktirmesi için yalvarırken görmüştüm. Ne var ki elinden bir şey gelmemiş ve sığır ölmüştü. Babam Allah'a dua etmekten vazgeçmiş, annem ne zaman bir şey söylese onu döver olmuştu. Bir kuruşu istemekten vazgeçmiştim. Sonra şeker bayramında dükkanda yığılı şekerleri görünce babama, bana bir kuruş ver dedim. Bu kez sabah sabah ilk yaptığın para istemek mi? Git hayvanların altını temizle, pisliklerini topla, tarlaya götür. Gün bitince sana bir kuruş veririm dedi. Gün bitip de tarladan döndüğümde bana gerçekten de bir kuruş verdi. Bana verilen ilk kuruştu bu. Bütünüyle benim olan, avcuma koyup parmaklarımla tutup sıkabileceğim ilk kuruştu. Ne babamın ne annemindi, benimdi. İstediğimi yapabileceğim, ister tatlı ister keçi boynuzu, ister macun olsun, ne istersem alabileceğim, canım ne isterse yiyebilmemi sağlayacak benim olan bir kuruş. 7. ayrımın sonu. Sayfa 71.